Merhaba, Draco Tar Podcast'a hoş geldiniz. Ben Berkay, bugün Nail'le birlikte. Hem sadece bir giriş yapacağız, hem Chicago Bulls gündemini değerlendireceğiz, hem de sizin sorularınızı alacağız. Abi, kayda tam olarak başlamadan önce ben önce sana The Last Dance sormak istiyorum. Ben katıldığım podcast'te uzun uzun konuşmuştum ama sen sosyal medyada yazdıklarını harici hiç konuşmadın. Kısaca The Last Dance'ı sen nasıl yorumladın?
Öncelikle burası Drake Hotel. Chicago Bulls'un karargahı. Onu belirtmeden geçmeyeyim. Esat abimize selamlar. Last Dance'le ilgili Last Dance bence Bulls belgeselinden çok Jordan belgeseliydi. Hani yayınlanmadan önce yapılan hype 98 sezonunda hiç görmediğiniz görüntüler olacak. İşte Bulls'un yaşadığı olaylardan bahsedeceğiz falan diyorlardı da tamamen Jordan'a odaklı bir belgesel çekilmiş. Mesela Phil Jackson'ın kitaplarında ruhunu arayan kitapta mesela anlattıklarına dair hiçbir şey bulamadık. Phil Jackson'dan şey diye bahsettiler sadece. İşte böyle bir adam vardı. Bu adam hep bütün oyuncuların kafasına girebiliyordu. Bu şekilde Tex Winter'la ve Jerry Krause'la ilişkisi iyiydi tarzında bahsettiler. Örnek vermek gerekirse. Koç'tan çok az bahsettiler. Mesela en büyük yaralardan bir tanesi bence o. Tamamen Jordan odaklıydı yani. Sevdim mi? Sevdim. Ama daha Bulls odaklı gitseydi daha iyi olurdu bence.
Ya kesinlikle katılıyorum. Ben zaten bu podcast'in tek başına tüketilmemesi gereken bir içerik olduğunu düşünüyorum. İşin basketbol kısmı yani bu The Last Dance sizi doyurmadıysa, daha fazlasını bekliyorsanız ya da Chicago Bulls'a daha detaylı şekilde girmek istiyorsanız, dinleyiciler için söylüyorum bunu. 6 şampiyonluk belgeseli var. 1991 yani 2 tripitteki tüm şampiyonluklarında kendine ait şampiyonluk belgeselleri var. Şimdi bir tarafından çekilen. Onları izleyebilirsiniz. İlk 5'i Unstoppables. 98 belgeseli Unforgettables olarak geçiyorlar. YouTube'da bulabilirsiniz onları. Ayrıca yani Chicago Bulls, sen özellikle Tex Winter ve Phil Jackson hakkında bahsettin. Chicago Bulls öyle bir takımdı ki zaten NBA tarihinin en unutulmaz kadrosuydu belki. Ben onun olduğunu savunuyorum. Şöyle bir argümanım var.
Çok tabii kısa araya gireceğim. Çok kısa araya gireceğim. 96 ile 98 arasındaki kurulmuş takım bence 17 Warriors'a kadar gelmiş geçmiş en iyi takımdı. Şahsen 86 Celtics'ten de iyi takımdı. 89 Lakers'tan da iyi takımdı. 90 Detroit Pistons'tan da iyi takımdı. Zaten bunu Pippen'ın cap space'te yarattığı avantaj sayesinde böyle bir takım kurabiliyoruz biz. Ya bence o yüzden gelmiş geçmiş en büyük takımlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi 17 Warriors'a kadar. O çok daha ayrı bir olay.
Ya kesinlikle öyle ve figürlere ayrı ayrı baktığımızda zaten yazılan kitapları bakarak bunu anlayabilirsiniz. Luke Longley bile kendi biyografisini yazdı. Yani Tex Winter, Phil Jackson, Jerry Krause, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman.
Dennis Rodman gibi bu yıl, var ya.
30 belgeseli geldi. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Son bir saatini beğenmesem de bence ilk bir saati de çok değerli bir belgesel. Tony Kukoc. Tony Kukoc'u da biraz daha detaylı öğrenmek isterseniz Vance Brothers'ın belirli bir kısmında o da var. Oraya bakabilirsiniz. Yani
ya mesela Tony Kukoc burada da kıramadılar bence o algıyı. Ya savaşın içinden gelmiş bir adam hala çıt kırıldım muhabbeti görüyor. O mesela çok canımı sıkan bir durumlardan bir tanesi. Mesela adamın boyu 2.11'lik bir adam. İnanılmaz zarif bir topçu. Hiç değeri ona vermemişler. Hani ben en azından Steve Kerr'ın tabii babasıyla ilgili olan kısımla da alakalı bir durum ama Steve Kerr kadar bir yer almasını isterdim şeyde, belgeselde Tony Kukoc'un. Ya Jordan'ın şeylerinden çok fazla bir de tekrara girdi ya Jordan. Ya Jordan bir yerlere sinirlenir. Böyle kendine bir motivasyon yaratır ve Jordan yener. Çok fazla tekrara geldi. Artık dördüncüden yani sonra ben de tweet atmaya
kullanabilecekleri bence çok güzel için kısımlar vardı. Özellikle 98 sezonda ben kullanmalarını bekliyordum. Çünkü 98 sezonunun Jordan dışındaki ana karakteri Kukoc. Ve işte bunu Indiana serisi 7. maç finallerdeki 5. maç. Evet. Finallerdeki 5. maçta Bulls'la top oynayan tek oyuncu. Sen ve tek başına az kalsın takımı şampiyon yapıyordu.
98'in 5. maçı. Mesela seninle onu konuşmuştuk daha önce. Biz 5. maçta Michael Owen son şutu sokup kazansaydık 5. maç acaba nasıl konuşulacaktı son maç olarak? Kukoç'un maçıydı çünkü tamamen. Hatta sen...
Ya bir de Phil Jackson son günlüğü toptan, yayınladı.
Son toptan ESPN'e. Bahsetmiştim.
Evet, Phil Jackson'ın ESPN'deki günlüğüne göre, ki ben böyle olduğunu düşünüyordum. Çünkü Jordan'la Kukoç aynı anda topu yöneliyorlar ve birbirleriyle evet. çarpacaklar neredeyse. Set Kukoç yazılmış ama Kukoç zamanında topu yönelemediği için Jordan devreye girmiş ve topu alıp eminir denemiş. Ya bunlar biraz daha işin detay kısımları elbette. Ya ben
evet.
belgesel bunu herhalde yedirebilirdi ama yedirmedi. Ama siz eğer daha fazla tanımak tam, istiyorsanız çok fazla yani çok fazla döküman var bu konuyla ilgili. Yazılan onca kitap var. Lazerby'nin yazdığı biyografi kitapları olsun. Sam Smith'in yazdığı 3 başyapıt kitap olsun ki Jordan Rules zaten belgeselde de geçiyor. Belgeselde ilginç ettiyse mutlaka
Sam bakın. Sam Smith zaten Chicago yani, Bulls için çok özel bir karakter. Hani Hall of Fame olmuş bir gazeteciden bahsediyoruz.
Elbette.
Ya bir de belgeselle ilgili 2 tane daha sıkıntım var. Ona geçmeden önce şeyden bahsedeyim. Hani bir de şimdi Jordan çok fazla işin içinde olduğu için hani Jordan belgeseli olduğunu biraz anlayabiliyorum. Neden böyle olması gerektiğini anlayabiliyorum. Jerry Krause'un ana düşman olarak yansıtılmasını da o yüzden anlayabiliyorum. Hani bu beni rahatsız etti. Çünkü çok fazla hak yeniyor ve öldüğü için söz hakkı da tanınmıyor Jerry Krause'a. Ama neden böyle olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü Jordan gerçekten nefret ediyor. Ünlü Hall of Fame konuşmasında da Jerry Krause burada. Kim çağırdı bunu falan diyor yani adam. İkinci rahatsız eden olay da Ron Harper'dı ya. Ron Harper'ın Cleveland'dan Chicago'ya geçmesi, rol adamlığına bürünmüş olması. Çünkü Cleveland'da 20 sayı ortalamayla oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tekrar
ya sakatlıkların da etkisi var. Ron Harper çok ağır
i̇şte,
sakatlıklar
hani,
geçiriyor
Cleveland'da. Rol adam kariyerini tekrar farklı bir yönde yola sokması bunlardan bahsedilebilirdi. Ron Harper'ı biz nerede gördük? Ron Harper'ı şeyde gördük. Tamam. Aynen.
Cleveland maçında gördük.
Greg Eagles'un tamam abi ne yapayım yani. Dediğini gördük. Başka bir şeyini göremedik Ron Harper'ın. Ya 96'dan 98'e ana çekirdek kadroyu biraz daha işleseler daha iyi olabilirdi. Çünkü çok özel bir kadro. Gerçi biraz...
Bunu ilk tripit için yaptılar. Hı-hı. Yani John Paxson çok iyi işlendi. Hatta second tripit'te körün yolunu da açarken tek ona çok güzel değindiler. Horace Grant çok iyi değinildi. B.J. Armstrong belgesel Lin ikinci yarısında da çok iyi bir şekilde karşımıza çıktı. Zaten çok iyi bir hikaye anlattı.
John Paxson'la Two-Face arasındaki benzerlik.
Kesinlikle. Ya işte Bill Cartwright'ın karakteri özellikle 94'te tekrar çok iyi öne çıkarıldı.
Abinin o şeyde ağlaması, soyunma odasında ağlaması. Sen niye kalkmıyorsun, niye oynamıyorsun Pippen diyerek. Büyük adam ya.
Ya mesela orada Pippen'ın o kadroyu nasıl ayakta tuttu bunu vesaire daha çok işleyebilirler ama yani şu an biz konuşmaya devam etsek bu podcast sadece The Last Dance üzerine olur. O yüzden seyircilerin de affına sığınarak biraz ilerlemek istiyorum.
Ya şey deyip geçmemiz lazım hani Sam Smith'ler falan bunları daha fazla içerik tüketin hani meraklıysanız. Çok iyi bir giriş içeriği bence The Last Dance. Daha fazlası değil. Yani eğer merakınız varsa daha fazla içerik tüketin. Yani çok fazla içerik var çünkü bu konuyla ilgili.
Kesinlikle. Daha sonra hem bunu söylemişken ben küçük bir duyuru yapmak istiyorum podcastimiz hakkında. Hı-hı. Podcastimiz iki farklı seri üzerinde inleyecek. Gündem podcastlerimiz mesela bugün yaptığımız bir gündem podcastı olacak. Ve retrospektif serisi yapacağız. Retrospektif serisinde belirli zaman aralıklarına odaklanıp o zaman aralıklarında belirli konularımız olacak. Atıyorum 92-93 Bulls. Phoenix Suns'la final oynayan ilk tripitin son şampiyonluğu.
Atıyorum. Ya da Derrick Rose'un MVP ya da Derrick Rose'un MVP olduğu sene. Ya da nasıl diyeyim 2005, 2015. Bunlar Baby. Önemli seneler. Aynen. Onlar Baby. Onları konuşmaya çalışacağız. Onları değerlendirmeye çalışacağız.
O dönem belli maçları yorumlayabiliriz. Daha sonra konuklar çağıracağız. Çağıracağımız konukları bu podcast'lerde ağırlayacağız. Bu şekilde hı-hı. hem elbette detaya biraz daha detaya girmek isteyenler fakat vaktini tutuyorum bir haftasını bir kitaba harcayamayacak olacak olan insanlar yoğun insanlar için de böyle bir alternatif sunabiliriz sanırım.
Kısa evet. bir özet.
Hem de kendi perspektifimiz.
Sezonlara dair.
Muz taraftarı olarak.
Aynen.
90'lara dönüp baktığımızda o zaman doğmamış. O dönemi kaçırmış Bulls taraftarları olarak yorumlayacağız. Ki ben bunun ayrı bir zevk olacağını düşünüyorum dinleyenler için. Tabii onların takdiri ama retrospektif serimizde duyurduktan sonra
geçelim.
Ben ufaktan konulara giriyorum. Abi işte zor bir, hatta 3 ayı da kapsayarak zor bir dönemden geçiyor dünya. Önce Covid salgını, daha sonra son bir ayda, son haftalarda George Floyd'un ölümüyle Black Lives Matter hareketi. Ben açık konuşayım. Tüm Amerika'da yapılan eylemlerde ana söylenen şey olarak bu dönem biz dışarıdayız. Biz Türkiye'de yaşayan beyaz toplumun bir parçasıyız ve o dönem, o yani kilometrelerce öteden buradan yorumlamak bence yanlış. Bu bizim insanların ne düşündüğü önemsiz olmaz. Bence önemsiz. Ne düşünürsek düşünelim, her zaman düşüncelerimizi geliştirebilmemizin bir yolu var. Bu bizim dinlememiz gereken bir dönem. Ve ben burada size 10 dakika boyunca kendi yorumlarımı anlatmaktansa Selma gibi, The Five Blood gibi, zaten çok yeni çıkmış bir o, yani insanları anlayabilmenizi sağlayacak ve oradan yetişmiş insanın, Ava DuVernay gibi, o insanların kendi hikayelerini anlattığı eserleri izlemenizi, yani sadece sinema filminden bahsetmiyorum, onları dinlemenizi tavsiye edebilirim ancak. Çünkü bence bizim burada konuştuğumuz her şey çok boş onların konuştuklarının yanında.
Ya şöyle bir şey var, dediğin gibi kilometrelerce ötede beyaz insanlar olarak sistematik ırkçılıkla sürekli maruz kalan, sürekli bununla mücadele etmek zorunda olan insanlarla empati yapmamız biraz zor. Hani sadece kendi açıma söylemiyorum bunu. Hepimizin yaşadığı zorluklar var hayatta ve sistematik ırkçılık gibi bir şeyle karşılaşmadık şu ana kadar. Hani beyaz insanlar olarak, ya da nasıl söyleyeyim,
ya da kendi toplumumuz üzerinde biz bunu başka insanlara, aynen, yapıyoruz. Yani kendimiz için de dersler çıkarabiliriz.
Yani o yüzden bu konu hakkında dediğin gibi onları dinlemek, onların fikirlerini özümsemek daha doğru olur gibi düşünüyorum ben, yani de senin gibi.
Bulls taraftarı olarak bakarsak da bu dönemde eski bir anıyı yeniden hatırladık. I Can't Breathe. 2014, yanlış hatırlamıyorum değil mi?
Aynen.
2015
yok. Miydi? 2015. 2015 yılında ortada fol yok, yumurta yokken bir gün Derrick Rose idmana, daha doğrusu şut idmanına, maçlardan önceki şut idmanına I Can't Breathe tişörtüyle çıktı. Ondan sonra medyada büyük olay oldu. Daha sonra LeBron gibi, Kyrie gibi, Kobe gibi figürler bu tişörtü giymeye devam ettiler.
Ya o
2015'ten 2020'ye geldiğimiz süreçte pek bir değişiklik olmadı Amerika'da.
I Can't Breathe'in de arkasında bir siyahi ölüm vardı. Bu arada
I Can't Breathe olayı devam ediyor.
Orada da bir siyahi ölüm vardı. Yani az önce The Five Blood'dan bahsettim. Spike Lee'nin yeni filminden. Spike Lee'nin bundan 20-30 yıl önce çektiği filmlere de dönüp baktığımızda işlenen konu yine aynı. Polis şiddeti hala devam ediyor. Hala insanların kafası olarak insanlar nefessiz kalıyor ve öldürülüyorlar. Yani ismini sadece George Floyd'dan bahsettik. Bu dönemde ismini saymadığımız çok fazla kişi vefat etti. Öldürüldü hatta. Bence bu konuları biraz daha acı söylemek etki anlamında daha mantıklı ve etkili. Hem o kişileri analım, hem de daha sonra Wendell Carter da zaten bizim pivot oyuncumuz, biliyorsunuz zaten. Black Lives Matter dövmesi yaptırdı. Çok da güzel bir dövme. Zaten Wendell'ın takımımız içinde, evet, bu konularda en aktif kişi olduğu zaten biliniyordu. Yetiştiği ortam nedeniyle de aynı zamanda.
Ya baktığın zaman diğer topçularımız, bir tanesi Finlandiyalı bir topçu. Diğer 3 oyuncumuza baktığımız zaman. Kobe de biraz değişik bir arkadaş. Yani en çok Wendell'ın olması şaşırtıcı bir durum değil yani bu konuda.
Tepki elbette Wendell göstermedi. Ryan Archdiakono zaten Philadelphia'da yetişmiş bir olarak o tüm eylemlere katıldı. Esteğini en sokakta en fazla gösteren kişi oydu. Daha sonra da bizi ilgilendiren bir küçük detay da Michael Jordan'ın 100 milyon dolarlık Jordan markasıyla birlikte yaptı. Dev bağış.
Ya Michael Jordan bir de sürekli bu konular hakkında eleştiriliyor ya.
Evet.
Yani görünür bir şekilde bağış yapmasının büyük bir neden, büyük bir sebebi bu bence. Hani normalde Jordan bağışı yaptıktan sonra konuşulmasını istemeyen karakterde bir adam. Ama özellikle evet, Last Dance'dan sonra çok fazla eleştirildi bu konu hakkında. Hem o biraz hem de farkındalık yaratmak için de görünür bir şekilde yaptığını düşünüyorum bağışı ve gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Büyük bir bağış. Buradan Michael Jordan bizi dinliyorsa selamlarımı veriyorum kendisine.
Çok teşekkürler. Merci God. Buradan da sınava hazırlanan dostlarımıza selamlar. Daha sonra ben çok ağır okumalar yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum ama zaten Jordan Rus'tan açığa çıkmış bir zaman bu. İşte demokratlar da ayakkabı alıyor mevzu. Yani arkadaşlar arasında dönen bir muhabbetin ben bu kadar bir basın açıklamasıymış gibi kabul görmesine çok anlam veremiyorum ama bu benim düşüncem sonuçta. Yani bunu da bu şekilde geçebiliriz. Çünkü ben Jordan bunu neden yaptı, amacı neydi gibi ekstra konuyu yargılamakın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o onun bileceği bir iş. Ki sen çok iyi söyledin. Daha önce hiçbir yardımını basına yaymıyordu. Yani bir yıl önce biz Malcolm X filminde, Spike Lee'nin Malcolm X filmine bağış yaptığını Spike Lee'nin ağzından öğrendik bir podcast'ını. Kesinlikle çok iyi bir taktik yani.
Spike Lee'nin taktiği çok iyi yalnız.
Yardım ya. Yapmış mıydı acaba? Ne?
Bilmeyenler için anlatalım. Anlat
abi lütfen.
Önce Magic Johnson'ı arıyor. Michael Jordan'dan önce. Magic Johnson belli bir miktarda bağış yaptıktan sonra Jordan'la konuşurken şey diyor. Magic Johnson bak bu kadar bağış yaptı. Sen de ona göre yaparsın bağışını diyor. Jordan tabii ki de Magic Johnson'dan daha fazla bir daha büyük miktarda bir bağış yapıyor. İnanılmaz büyük bir taktik.
Ki işte Spike Lee'nin de ne kadar artık onu anlamış olduğunu da iyi bir gösterge. Zaten Spike Lee basketbolla çok içli dışlı bir karakter. New York Knicks taraftarı olması itibariyle de.
Ya sadece New York Knicks'le de değil. Hani Jordan ayakkabılarının ilk reklamlarını Spike Lee çekmiyor muydu?
Tabii canım. Hatta reklamlarda bir karakter olarak da yer alıyor.
Aynen. İlk filmindeki karakterdi galiba. Adını şu anda hatırlayamadım ama.
Ben de hatırlayamadım. Biz bunu detaylı konuk olduğum podcastlerin birinde konuşmuştuk da şu an isim aklımdan çıktı.
Neyse.
Yani devam edelim. Artık biraz daha bu gelelim. Lig geri döndü ama biz geri dönmedik. Biz 22 galibiyet 43 mağlubiyetle sezonu sonlandırdık.
Mükemmel skor.
Evet.
Son zamanlardaki bu
yani
skorları.
İlk rebuilding senemizde 27 galibiyet almıştık. Gitgide aşağı iniyoruz. İlginç bir şekilde.
Şey ya, taktiksel deha Jim Boylan. Yine yapacağım.
Jim Boylan'a uzun uzun geleceğiz. Yönetim ligin devam etme döneminde elbette Adam Silver takım sahipleriyle konuşuyor. Nasıl geri döndürebiliriz, kaç takım dönmeli şeklinde konuşmalar döndü. Reinsdorf daha dönmek istiyordu. Çünkü şu an lig Aralık artık Noel döneminde başlayacak yeni sezon. Biz Noel'e kadar bizim takımımız 10 ay boyunca sahaya çıkmamış.
Oyuncular açısından. Aynen. Ya sadece oynamaktan ziyade de şu an tekrar bir yapılandırma içine girdik ya front office olsun. Yani bundan dolayı tekrar biz oynamamız gerekiyordu ama
tabii ki.
Dediğim gibi NBA'nin de yapacağı bir şey yok sonuçta. 22 galibiyetli bir takımı da oraya davet etmek biraz zor açıkçası. Özellikle 8. sırayla arada bu kadar büyük bir fark varken.
Burada
Charlotte'ı da alamıyorlar. Michael Jordan galiba kendisi istememiş bu konu hakkında.
Evet. Tam onu değinecektim. Uzun bir süre tartışmalar evet. 24 takımda ve 24 takımda Charlotte'da biz de dahil oluyorduk. Fakat Adam Silver konuk olduğu bir podcast'te ya da bir açıklamasında şöyle dedi. Bu toplantıdaki en saygın insan Michael Jordan'dı. Herkes onun ağzından çıktı. Lafa bakıyordu ve Jordan bizimki gibi amacı olmayan takımlar nedendeki oyuncularımızı biz neden risk ediyoruz? Ben takımımın tüm oyuncuların sağlığını risk etmek istemiyorum.
İki ucu
amaçsız bir takım.
Çok
dedi.
Keskin bir denek. Hani Jordan'ın dedikleri de haklı bence. Jordan'ın düşüncelerinde de haklı.
Bence tamamen haklı Jordan. Ben
ya hani normalde ligin geri dönmemesi gerekiyordu ama yani. Ligin geri dönmemesi durumundaki gelir kaybıyla başa çıkabilecek bir durumları yok herhalde. Hem oyuncular birliğinin çok fazla gelir kaybı olacak. Hani oyuncular şeyi de istemiyorlar. Salary cap durumu şeye göre ayarlanıyor ya. Takımların gelirlerine göre ayarlanıyor ya. Oyuncular kendi gelirlerinden de olmak istemiyorlar. Kendi maaş bütçelerinden de kısıntı vermek istemiyorlar. Takım sahipleri zaten istemiyorlar. O yüzden hani hem 10 aylık büyük bir arada olacak arada. Ya o yüzden iki tarafı da haklı buluyorum ben. Hem Reinstorf'ları, normalde Reinstorf'ları hiç haklı bulmam ben de. Hem onları haklı buluyorum hem Michael Jordan'ın dediklerini haklı buluyorum. İnsancıl açıdan bakacaksak ama Michael Jordan daha haklı yani. Sonuçta kimse oynamak istemiyor. Hani biz evde otururken ki psikolojimizi düşünürsek oyuncuların psikolojisi kim bilir daha ne kadar kötüdür yani bizden.
Ya elbette aylardır idman yapmayan oyunculardan bahsediyoruz burada. Yani futboldan örnek vereceğim. İkimiz de Galatasaray taraftarıyız. Futbol döndü. Galatasaray'ın ilk maçında biz Muslera'yı kaybettik. Adam
böyle oynamaz yani. Kemiğini de kırdı. Normalde.
Galatasaray podcast'ı çevirmeyeceğim.
Hani ligin geri kalanından örnek vereceksek Yanis'in evinde pota yokmuş mesela. Ya sen son iki sezonun MVP'sin.
İşte Grant Williams Kemba Walker'ın yanında uyumuş. Maça oynayabilmek için.
Garip yani.
Arana bir idman yapabilmek
çoğu
için.
Çoğu oyuncunun yani. Evinde pota yok. Nasıl dönecekler bilmiyorum hani. Şimdi yeni açıklanan detaylar da çok acayip. Woj mesela dün şey yazmış. İsimsiz bir ihbar hattı oluşturacaklarmış. Sosyal mesafeyle ilgili. Orlando'daki. Abi Kyrie'yi düşünsene ya. Kyrie'yi düşünsene. Kyrie'nin gittiğini düşünsene mesela oraya. Gitmeyecek de. Sürekli ihbar eder ya da Chris Paul. Sürekli LeBron'la şu an yan yana duruyorlar. Anthony Davis. Buna bir önlem alamaz mıyız falan tarzında. Çok acayip işler bunlar yani. Çok gereksiz işler.
O konular artık biraz diğer takım podcastlerinin
biz mevzusu. Biz yokuz.
Yani garip bir dönem olacak. Biz yokuz ve biz onları izleyeceğiz aylarca.
Şey ya.
Ağzımız sulana
sulana. Ben Simmons'ı nasıl takas edebiliriz?
Güzücü. Aynen. Ben Simmons'ı nasıl alabiliriz? Nasıl
bir öyle yani. Alabiliriz? Hı-hı.
Sonraki konuya geçiyorum. Bizim artık yeni bir GM'imiz var. Mike Eversley.
Evet.
Sistem aramıza katılıyor.
Nike'nin yanılmıyorsam Nike'nin eski çalışanlarından.
Evet, Kanada'nın Nike'nin yöneticisiydi. Basın açıklamasının tamamını konuşmayacağım ama basın açıklamasında benim çok önem verdiğim bir mevzuya değindi Mike Eversley. Bulls'un sadece bir tane oyuncu gelişimi koçu varken ki Bulls rebuilding yapan bir takım. Oyuncularını geliştirmek için sahaya çıkan bir takım. Philadelphia Sixers, 76ers bir NBA contender'ı, championship contender, şampiyonluk için oynuyorlar ve Matisse Thybulle dışında herhangi bir çaylakları yoktu. 5 tane gelişim koçuna sahip.
Bulls'un sadece gelişim departmanı da değil, sağlık departmanından ya belki scouting'i biraz farklı bir yani.
Sağlık departmanının başı kovuldu bu arada.
Çok fazla ya 90'lar Bulls ne kadar ligden öndeyse hem organizasyon bakımında 2000'lerin ortasına gelindiğinde Bulls her anlamda ligin gerisinde kalmış bir organizasyondu. Sadece GM departmanından bahsetmiyorum, front office'ten bahsetmiyorum. Sağlık departmanı öyle, oyuncu gelişim departmanı öyle, coaching staff öyle. Ya belki scout'u biraz ayrı bir yere koyabiliriz. Onun dışındaki her anlamda biz geri kalmış durumdaydık çok. Mesela Derrick Rose'un sakatlıklarından çok. Ondan sonra Lowry'nin Lowry Denk. Ondan sonra yakın örnek ya. Lowry Markkanen'le Wendell Carter Jr. Wendell Carter'ın 2 sezonda bir tam sezon çıkarmışlığı yok. 81 maç mı ne oynamış 2 sezonda toplam. Mesela. İnanılmaz kötü. Yani bunu Karnisovas'ın ilk gelirkenki daha koçtan önce, scouting'den önce front office'i yenilemeye çalışması, organizasyon işlemiyordu çünkü bizle. Hayır sadece bütün departmanlardaki organizasyonlar işlemiyordu. Bunları tekrar yerine işleyen bir konuma getirmesi uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor bence. 2 senemiz var en azından bu konuda.
Bence Karnišovas yönetici olarak 5 yılı var.
5 yıl içinde bir organizasyon kurmalı. Ya şey olarak diyorum, minimum 2 senemiz var bence. Çünkü çok fazla sorun var. Çok fazla sorun var.
Kesinlikle. 5 yılı şu anlamda veriyorum. Bir kadro kurulacak takım artık bir seviye atacak. Playoff seviyesi olabilir ya da farklı bir seviye. Aynen. Organizasyonun zaten kimliği değişecek. Algısı değişecek. Az sonra konuşacağımız konuların pek çoğunda bu organizasyonun genelindeki algısının ne kadar kötü olduğundan bahsediyor.
Bulls'u, Chicago Bulls'u tekrar seksi bir kulüp haline getirmemiz gerekiyor diyor kısaca. Çok fazla sıkıntısı var Bulls'un. Hani sadece şey açısından da değil, organizasyon açısından da değil. Free agent çekemeyen bir organizasyondan bahsediyoruz ki bu organizasyon Amerika'nın en büyük 3. şehrinde.
3. ekonomisi. Evet, Amerika'nın en büyük, yani Amerikan takımları içerisindeki aynen en büyük legacy'lerden birine yani, sahip 90'lar.
Got'un takımı ya baktığımız zaman. Michael Jordan'ın takımı yani. 6 kere. Ya NBA tarihinde 80'leri bir tarafa, 80'ler öncesini bir tarafa bırakırsak three-peat yapabilmiş 3 tane takım var. İkisi Chicago Bulls. Zaten Warriors'tan da gördüğünüz üzere three-peat yapmak çok zor bir durum. Yani legacy'miz bu kadar.
Üst üste şampiyon kazanmak bile çok zor bir durum.
Çok zor bir durum yani. Böyle bir legacy'ye sahip olan takımın bu hallere düşmesi gerçekten üzücü.
Ama işte o legacy'nin parçaları aynen sadece oyuncular değil, elbette en büyük parçalı oyuncular da, ama o takım
Jericho aynı zamanda Phil Jackson'a sahip.
Jericho Rouse ilk tripitte bence çok net sayılır ama ikinci tripitte de yani Jericho Rouse'un aldığı kararlar o takımın tripite gitmemek istemesine sebep oluyor biraz da. O uzun değinilmesi bir konu. Elbette Jericho Rouse'a sonsuz bir saygım var. Benim sevdiğim bir yönetici. Şey yani Hall of Fame olmayı da hak etmiş bir insan kesinlikle.
Jericho Rouse'un bence şöyle bir olayı var. Dünyanın en kötü iletişimcisi falan olabilir. İnanılmaz kötü bir iletişimi var adamın. Ama baktığın evet zaman 96-98 arasındaki kadroyu kuran o adamdı o. Yani.
Elbette. Ya, ego problemleri.
Ya onun dışında organizasyon işliyordu yani. Sirius gibi bir şeyimiz var bizim baktığın zaman. New York Knicks'ten tut Indiana Pacers'a kadar taklit etmeye çalışıyorlar adamlar. Ya böyle bir organizasyon.
Ben Yiğit abinin podcast'ine konuk oldum. Orada kaç defa Utah'la maça çıkıyoruz. Bu sefer de Utah çaldı. Yani sıkıntısız muhabbet çevirdim ben.
İsimsiz demeyeyim de hani daha az bilinirliği olan rock parçasını dünyanın en önemli tematik şarkılarından biri haline getirmiş bir organizasyondan bahsediyoruz ve şu anda baktığımız zaman yani bir tane gelişim koçumuz var. Çok üzücü bir durum yani.
Özellikle Karnišovas konferans konuşması yaptı basınla. O konferans konuşmasında şu öne çıktı. Takımın ne kadar genç olduğu, bu gençlerin ne kadar potansiyelli olduğu, fakat artık sakatlıkların bir bahane olamayacağı. Bunu şuradan, yani şuna bir cevap olarak söylediği çok açık. 2019 senesinde hala John Paxson, Rose'un bilekleri bizi aynen bitirdi diyebiliyorum.
John Paxson ne zaman medyayla bir iletişime girse söze, ya bildiğiniz gibi Rose'un sakatlıkları bizi bitirdi. Rose'un sakatlıkları olmasaydı biz şampiyon kontenörü bir takım haline gelmiştik falan diye bahsediyor. Abi Rose sakatlandı 2011 senesinde. 2012 senesinde sakatlandı. 2020'ye girmişiz artık. Bırak yani.
Takım rebuilding'e girdi ve o takımdan bu takımda hiç bir oyuncu kalmadı.
2015'ti yanılmıyorsam. 2015 yazında, pardon, 2016 yazında Rose'u takasladığından sonra 2 tane ayrı takım kurdun sen ya. Bir 3 alfalı takımı kurdun, bir de yeni rebuilding takımını kurdun artık. Yavaş yavaş bir şeyler olsun.
Daha sonra konferans konuşmasında evet, underperformance dedi. Yani hak ettiğinden daha az galibiyet aldı. Hak ettiği kadar başarılı olamadı. Ama başarılı olacak yetenek burada var dedi ve burada Lowry öne çıktı. Lowry'yi nasıl adapte edecekler? Lowry'den nasıl tam verim alacakları? Çünkü bu sene Chicago Bulls konusunda en çok tartışılan şey Lauri Markkanen'den hiçbir şekilde verim alınamaması, koçla arasında yaşadıkları sorunlar ve onun sonucu olarak da Lauri'nin bence çaylak senesinden bile kötü bir sene geçirmiş olmasıydı. Ki Lauri bizim en değerli prospektimiz. Artık Zek'in 25-26 yaşında olduğunu
Lauri'yle ilgili söylüyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Jim Boylan'la hiçbir şekilde iletişim kuramıyor adam. Çocuk gitmiş şey demiş. Ya ben geçen senelerde 80 top kullanıyordum. Hani şu anda 40 top kullanıyorum. Ne yapabilirim? Hani bunu geliştirmek için ne yapabiliriz? Jim Boylan'ın verdiği cevap şu. O zaman savunma ribantlarına daha çok konsantre ol. 40 tane savunma ribantı toplayacağını falan düşünüyor adam herhalde. Ya da tamamen başından savmak için saçma sapan bir cevap vermiş.
Bunu seyircilere biraz açmak için söyleyeyim. Dinleyicilere. Lauri Finlandiya'daki podcast'a katılıyor. Podcast'ı yapan kişi de Finlandiya'daki Kaan Kural diyebiliriz. Ya da Orkun Çakol. Yani oradaki maçları yorumlayan. Lauri podcast'te işte neden bu sezon hakkında genişçe konuşuyor. Ve kendisinin daha iyi olması gerektiğini, yani kendisi için de
bahane bulmuyor kendisiyle ilgili ya.
Kullanıyor. Evet. Yani onu üstleniyor ama aynı zamanda da Jim Boylan'ın oyun anlayışından kendisinin oyunu ne kadar limitize ettiğini söylüyor. İşte Lauri'nin evet and alıp topu ileriye götürmesi, kendisi oyun kurması Bulls'un elinde olan en iyi hücum opsiyonlarından biri. Biz bunu geçen yılın Şubat ayında gördük. Fakat yani, uzunların ne olursa olsun kısalarınla beslemek zorundasın. Senin en çok değer verdiğin oyuncu, bunu genç çekirdek için de söylüyorum, Kobe olduğu da iddia edilebilir. Wendell olduğu da iddia edilebilir. Lauri olduğu da iddia edilebilir. Ama Lauri ve Wendell'da genel olarak bir sorun var. Lauri ve Wendell kısalar tarafından topa buluşturulmayan oyuncular ve maç boyunca ellerine top çok az geliyor. Lauri sadece bir köşe şutörüne dönüştürdü bu yıl ve daha nasıl limitleyebilirsin?
Geçen seneki Şubat ayındaki de değil, sadece geçen senenin genelindeki şut chartıyla bu seneki şut chartına bakın Lauri Markkanen'in. Anlayabiliyorsunuz yani sorunun ne olduğunu. Geçen senelerde çok fazla içeri drive'la olsun, pot altındaki bitirişleriyle olsun çok fazla pot altından sayı buluyordu Markkanen. Sadece zaten Markkanen'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de şut tehdidi çok fazla olduğu için, çok büyük bir şut tehdidi olduğu için çok rahatlıkla kendisine mesafe yaratabiliyor. Bu yüzden içeri drive'larında olsun ya da pot altındaki pot altında eline gelen toplarla olsun çok fazla pot altında bitiriş yapabiliyor. Ama bu sene bak, aynen bu sene baktığımız zaman sadece aynı zamanda köşe şütörü de değil. Saçma sapan forvette bulduğu şutlar, el üstünden attığı şutlar. Zaten çok az şut kullanabiliyor maç içinde. Onlar da, onların çoğu da nasıl diyebilirim? Bir podcast'ı durursan orada şey diyeceğim. Kesersin işte oraya.
Durmama gerek yok, keserim.
Şeyi diyecektim ya.
Ben de buraya.
Hareket etmeden şut atıyorlar ya. Ne deniyor ona? Pas üzerinden şut atıyorlar. Drive etmeden. Hatırlayamadım ben.
Bu aklımdan gitti ya.
Aynen aynen.
Geçen ya, şut.
Geçen şut. Bu sene baktığımız zaman çok fazla geçen şut atıyor.
Bu arada geçen şut Lauri'nin bir silah, yani geçen şut atmasın demiyoruz. Ama Lauri'nin en büyük hücum tehdidi pick and roll aksiyonlarında evrilen ve pick and pop'a çıkan oyuncu olabilme tehdidi nedeniyle savunmacı nereye doğru yöneleceğini çoğu zaman kafalayabiliyor Lauri'nin savunmacıları. Buradan bunun, yani savunmacının iyi okuyabilen guardlar burada çok iyi bir şekilde Lauri'yi besleyebiliyor. Fakat bu sene Satoranski hem Lauri hem Wendell'ı beslemekte çok fazla sorun yaşadı. Zeklavin'le Lauri pick and roll oynamadı tüm sezon. İkisi de bundan ders
aldı. Aynen. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bulls'un en iyi atağı, yani en fazla pozisyon başına sayı ürettiği atak Lavin Markkanen pick and roll'ü. Ve bunu oynamıyoruz biz. Ben bunu anlamıyorum. Kritik anlarda da oynamıyoruz. Hiçbir şekilde oynamıyoruz. Oynadıkları bir maç vardı. Sanırsam Lauri 25 üstü attı. Aynı şekilde Lavin de 25 üstü attı. Lavin'in asist rakamları falan da etkileyiciydi o maç. O maçtan sonra üst üste iki maç oynadıktan sonra Jim Boylan tarafından uyarı gelmiş. Lavin şey demişti medyaya. Neden oynamadığımızı anlamıyorum ama bu koçun tercihi demişti.
Evet, ya çok net hatırlıyorum. O yüzden var. Söyledim
genelde
zaten.
Pike gelmiyor yani. Perde yapan oyuncu Lowry olmuyor. Wendell Carter ya da Luke Kornet oluyor. Böyle bir sıkıntı var.
Luke Kornet neden sahada? Şimdi ben o konuya gelmeyeceğim de yani. O konuyu, Luke Kornet'e açıkçası bir dakika bile vermek istemiyorum ben podcast'te. Ama Luke Kornet'in aldığı dakika, yani ilk 3 ay boyunca Bagel Gafford'dan aldığı dakika.
Abi sadece Gafford'dan aldığı dakika. Ondan bahsetmiyorum. 3 tane çok NBA oyuncusu gibi 3 tane uzunumuz var bizim. Thaddeus Young, Wendell Carter Jr., Lauri Markkanen. Bu 3 uzuna 2 bölgeyi çok rahatlıkla paylaştırılabilir rotasyonda. Hani Gafford'ı saymazsak. Ama onun yerine durmadan sahaya kornet atıyordu ya. Durmadan sahaya kornet atıyordu. Çıldırıyorum artık. Mime dönüşmüştü ya. Hatırlarsan.
İnanılmaz bir adamdı. Bir anda rotasyondan çekti. Yani
dediğim gibi taktiksel deha. Phil Jackson'ın reenkarnasyon hali.
Bu kadar kötü şey konuşmuşken biraz daha iyi bir şey konuşalım. Casey Johnson raporluyor. Lowry uzun dönem, yani uzun süre boyunca Chicago Bull olarak Chicago Bull olmak istiyor Lowry. Yani kısacası. Zaten bunu katıldığı podcast'te de söylüyor. Ben Bulls'a kalmak ve extension imzalamak istiyorum diyor. Bu sene Lowry'nin değeri çok düştü. Extension'da ne kadar para kazanabilir? Şu an agent piyasası Lowry'nin değeri çok düştü.
Biz Lavin'e de iyi bir kontrat ama vermemiştik Kings'ten kontrat alana kadar. Sanırsam
aynen biz Lavin'e 60 sonra. Aynen. 58 de
yani. Zaman yani Lavin'in işi nasıl olacak bilmiyorum. Belki hani karnesi
Lavin sezonda işte Brandon Ingram yaptığında aynısını yapabilir ki bence yapacak.
Mantıklı olan o.
Ama eğer takımın iyi bir free agent çekeceğine inanıyorsa takımda Lavin'in imzaladığı gibi 4 yıldan 80, 4 yıldan 70. Ben 80 üstünü bu yaz alabileceğini düşünmüyorum.
Bu yaz. Hani sadece şeyden de ama değil.
Bence 80 ya, verir. 80 veririm. Ben. Ya, bence şey de yani Karnişovas da verir. Ve hiç
ben de veririm. Karnişovas'ın da vereceğini düşünüyorum da bu kontrat işleri bizde genelde Paxton'a bağlı. Paxton'ın yarattığı bir sorundan ziyade Reinstorff'ların yarattığı bir sorun diye düşünüyorum ben. Hani Lowry'e 4
ya, tam kontrol ne olursa olsun şu an Karnişovas'ın elinde ve ilk yıldan yönetim böyle bir kontrat imzalama şeyinde ses çıkarmaz.
Reinstorff özellikle para konularında çok sıkıntılı bir insan. Yani
abim gömmüştür ya belgeselden. Belgesel boyunca
abi şeyden hakkında kötü bir şey aklınıza gelsin ya. Bir arkadaşım beni düğününe davet etmezse teşekkür ederim dedi adam ya.
Müthiş bir karakter, çok tonton.
Şeyini anlayın yani bu adam para konularında bu şekilde düşünüyor. Ah be abim be. Şeyi de çok güzel gömdü. Bütün suçları
adam bir
bütün suçları Krause attı ya. Ah dedim dedem ne yapıyorsun sen, nasıl bir adamsın? Abi. Suçlamamak lazım oldu.
Lowry'nin menajerinin ile Karnişovas'ın arasında çok iyi olduğu biliniyor. Ben %50 bu yıl imzalayacak. %50 seneye imzalayacak. Bu sezon, yani bir dahaki sezon sonuçta daha iyi bir kontrat alır. Onun kararını artık menajerle verecekler. Ben menajerini beğenmiyorum. Bence bu sene kabul eder ucuz
İnşallah.
Kontratı o menajer de. Ve aynı zamanda front office'in Wendell'a ne kadar değer verdiklerini öğrendik ki Wendell, yani az sonra sorulara geleceğiz.
Evet.
Herkes bizden Wendell'ı istiyor şu an. Çünkü Wendell'ın evet tavanı bizim genç çekirdeğimiz üzerindeki en yüksek oyuncu olmayabilir. Ama Wendell inanılmaz bir tamamlayıcı ve biz zaten Lowry'yi tamamlaması için Lowry çok kadar yüksekten draft ettik.
Uzun olarak Lowry'nin yapamadığı her şeyi yapıyor.
Kesinlikle. Ama ikisi de box out yapamıyorlar. Çok büyük.
Ya çocuklar
birine box out yapmayı öğrenmedi.
21 yaşında, 21 yaşında yavaş yavaş olur onlar ya. Yani oturmayacak şeyler değil.
Artık hani Laura dahaki sezon bir veteran olacak. Artık bir genç oyuncudan yavaş yavaş
çıkacak. Yani bir 40, maç başına 40 riband alamıyorsa Laura da yani bıraksın bu işleri. Jim Boylan hocam çok haklı yani.
Şimdi Jim Boylan'ı çok küçük, minnacık öveceğimiz bir konu. Yine Casey Johnson raporladı. Jim Boylan geçen yıl görev süresi boyunca oyuncu menajerleriyle ilgilenen kişiymiş. Normalde bu John Paxson'da olması gereken bir sorumluluk. Asla takımın koçunda olması gereken bir sorumluluk değil.
Menajer John Paxson ne yapmış abi geçen yıl?
Hiçbir fikrim yok. Şey, belgeselin çekimleri ne zaman tamamlandı bilmiyorum ama belgesel çekimlerinde oturmuş olabilir.
Sen bana söylemiştin. Kim hatırlamıyorum şimdi kaynağı. Kışın zaten belliydi John Paxson'ın bu sene ayrılacağı. Hani kendisi zaten ayrılmak istiyor.
All-Star'dan belliydi. All-Star'da arasında muhtemelen kimse bir selam bile vermedi. Bana saygı duymuyorlar ya diye fazla... ben artık çekilmek istiyorum demiş Reinsdorf'lara.
Ulusal televizyona da yansıyan çok fazla protestolar oldu ya. Ondan dolayı artık çekilmek istemiştir diye tahmin ediyorum da.
Kevin'in first take inanılmaz komikti ya. Adam yerin dibine girdi.
Ya bir yerde şey yapıyorlar ya. Tabii John Paxson'la çok suçlanmamak gerekiyor ama Chicago Bulls da bir bir eriyor falan diyorlar ya dedim. Çok fazla şey oldu ya birden. Fire Garpax diye bağırmaya başladılar ya. Artık birbirleriyle yolu kuramıyorlardı adamlar sesler. Ondan sonra girdiler öyle. Neyse işte John Paxson hiçbir şey yapmamış o zaman. All-Star arasından sonra. Abi sen 2003'ten beri bu takımın başındaki basketbol aklısın. Yani bırakacağım belli ama yani Jim Boylan'a da şey yaptırmazsın yani. Bu görevi vermezsin takımın koçuna da. Sen kendin ilgilenirsin yani. Garip bir adam yani John Paxson.
Şimdi biraz daha gömeceğiz kendisine. Kesinlikle durmuyoruz. Joe Cowley, evet. Chicago Sun-Times'ın evet, yazarı. Kendisini
Chicago
çok sevmeyiz.
Chicago eyaleti içinde maalesef bulunan en büyük yalancı olarak bilinir.
Ya, Cowley'nin sorunu şu. Cowley genellikle eğer birinden net bir duyum aldıysa o duyumu doğru çıkar. Ama Cowley çok kötü. Basketbol aklı ve yorumları korkunçtur. Yani şu an Bulls'a gelebilecek en iyi koçun
abi sadece
bu, olduğuna inanıyor kendisi.
Yorum basketbol aklı da değil. Birisinden bir duyum oluyor içeriden. Diyelim John Paxson'ın kendisinden duyum oluyor adam. Ona da ufak bir abartma, ufak bir yalan sıkıştırayım, bir sallama sıkıştırayım. Mesela Rick Carlisle haberi. Gelirsin sonra da
söyle abi sen. Tam o haberdeydim. Bahsedeyim. Rick Carlisle bildiğiniz gibi koçlar bildiğinin başkanı NBA içindeki. Rick Carlisle koçlara Bulls'tan uzak durmaları gerektiğini söylemiş. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Ama bu haber geçen yılın haberiydi. Bu haber yeni bir haber değil.
Geçen yıl dediğin bu sezonun başlangıcından itibaren değil mi? 2019 yani.
Ya şey yok. 2018'e kadar gidiyorum. Fred Hoiberg'in kovulduğu dönem.
İlginç. Ya ben niye böyle bir şey deme gereği duyduğunu anlayamadım yani.
Ben anlayabiliyorum. Çünkü bizim basketbol operasyonumuzun başkanı
ya,
koçları boğması.
Ben de Groy'a saldırmış bir adam da. Ya şu anda hani 2018'de demesini anlayamıyorum yani. Tom Thibodeau kovulduktan sonra denmesini anlayabiliyorum. Hoiberg de hoş kovulmadı.
Hoiberg de hoş kovulmadı.
Abi ama baktığın zaman da Jim Mollin'e 2 senelik kontrat görmüş bir adamdan bahsediyoruz. Hani.
Ya benim hatırlayabildiğim yani, kadar bu haber Jim Mollin öncesindeydi. O zaman taze bir haberdi. Fakat Mollin'in söylediğine göre bu hala geçerli.
Bir organizasyon var. Bizimle beraber koç arayan diğer organizasyon Knicks. Knicks'e mi gitsinler yani bu adamlar? Ken Atkinson Knicks'e mi gitsin abi? Şeyle mi çalışsın? Yani. Bulls'tan uzak durup. Bir de basketbol hakkını tamamen değiştirdikten sonra da hala geçerliliğinin olmasına inanmasını anlayamıyorum ben.
Ben tam ona gelecektim. Yeni bir basketbol hakkı var mesela ama artık farklı insanlar bulsun.
Karnesi olasın abi getirdiği yani koçlardan bir tanesi Mike Malone. Ben hatırlıyorum 2-3 sene önce Mike Malone'un kovulmasına dair herkes ağız birliği yapmışçasına her yerde açıklama yapıyorlardı. Yani şu anda Denver'ın geldiği olay belli. Mike Malone kovulmadıktan sonra gösterdiği performans belli. Yani karnını soğasın, basketbol aklı olduğu bir organizasyona niye gitmesini istemez bir koç? Anlam veremiyorum açıkçası şu anda. Yani Rick Carlisle gibi büyük bir akılın niye böyle bir telkinde bulunur onu hiç anlamıyorum.
Anishovas'ın ve Mark Evans'ın neden önünü tıkıyorsun? Bu eski Bulls'un şeyleri ve temiz bir sayfayı açmaya çalışıyor bu adamlar. Evet, kolay bir iş değil. Sonuçta aynen, toksik bir ortamı temizlemeye çalışacaklar. Fakat yani ne olursa olsun artık orada Arpax'ın olmadığını net bir şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Ben bazı koçlar ya koç bulmakta o kadar çok zorlanmayacaklarını düşünüyorum.
Sen Jimbo elini kovdun mu ya?
Atıyorum.
Jimbo gider mi ya?
Ben kovmak üzereyim.
Büyük basketbol.
Ben kovmak üzereyim. Net değil bu arada. Çünkü yine Casey Johnson raporu şu şekilde hala karar verilmedi. Adamı sahada görmek istiyorlar.
Bir tık rahatsızım, bir tık da anlayabiliyorum. Şundan anlayabiliyorum. Yani daha hani yeni gelmiş, daha maça çıkmamış bir takım, daha görüşme yapmamışlar. Pandemi ortamından dolayı çok zaten büyük sıkıntıları var İletişim konusunda. O yüzden kovulmaması gerektiğine taraftarıyım. Daha sonra hani yaz sonu gibi kovulması gerektiğini taraftarıyım ama Karnisovas sürekli her yerde aynı açıklamaları yapıyor işte. Jimbo oyununu görmek istiyoruz. Jimbo oyununu görmek
aynı
istiyoruz.
Sorular.
Ya artık hani
aynı sorular.
Bu konuda
ve Çobas'ın 3 gün önce Chicago'ya yaklaşık 3 ya da 1 hafta öncesi yani çok yeni bir dönemde Chicago aynen, şehrine ayak bastığını söylemekte yarar var. Adam sürekli toplantılarını Zoom üzerinden veriyordu. Hala yüz yüze tanışmamıştı.
Jimbo'yla ne yapacak acaba merak ediyorum ya. Kendisinin de açıklamaları var ya.
Bence üzerine sarılmış. Yani
ama şey
düşünmüş kesinlikle.
Kimin haberiydi? Daniel Greenberg'in haberiydi galiba. Yanılmıyorsam.
Birilerinden aldı. O genellikle birinden haber düşer,
şey,
yayınlar, alıntı yapar.
Jerry Reinsdorf, Michael Reinsdorf ve tabii ki büyük tavsiye veren insan John Paxson'ın hala bir sene daha en azından Jim Boylan'a şans verilmesi gerektiğini Karnisovas ve Eversley'e telkin ettiği haberi düştü. Greenberg tarafından işte kimden alıntıladı bilmiyorum ya da kendi haberimi. Ya bu biraz açıkçası beni korkutuyor. Ya çünkü
Roman'ın Sharber ESPN'in habercilerinden
önce
reporterlarından biri. The Last Dance'ın finalinden hemen sonra konuştu Jerry ile. Ben şans daha vermek isterim. Yani oynadığı süre boyunca sonuçta bir sezonunu anca tamamlayabildi. Sağlıklı bir kadroyla görmek lazım. Az konuşmuş. Ama karar verecek olanın Karnisovas olduğunu da eklemiş.
Karnisovas'ın kararı olacaksa Jim Boylan'a hoşçakal. Yani verdiğin emekler için teşekkür elbette ederiz. Bu Cornet'i asla unutmayacağız.
Ben kesinlikle verdiği emekler için teşekkür etmiyorum. Ve Chandler bence kendisine
abi,
dava
Chandler
açmadı.
Kendisine dava açsın ya önce. Baba sen.
Ama Chandler da çok kötü sakatladı.
Mikkarlay almıştı değil mi? Molayı.
Çok o effort olayı. Bu arada Rick Carlisle o olayı gördü. Kendisi mola aldı. Tüm olayı bizzat birebir yaşamış ve o maç hatırlıyor musun? Boylan biz turnike attıktan sonra mola almıştı. Archidiakon'a mola turnike atıyor. Durduk yere Boylan mola aldı ve Doncic arkamızdan
sayı kar yemiş zamanlarda mola alan adam oyuncusu sakatlandığında mola almamasını nasıl açıklayabiliyor kendini vicdanına? Ben onu anlamıyorum ya. Şimdi
önceki maçı hatırlıyor musun?
Mola bırakmadığı
için yenilmişti.
Çok
o gün. O gün kendisini eleştirenlere karşılık vermek için oyuncusunu sakat sakat bekletti sahada.
Ya öyle böyle değil. Çok kötü koç ya. Jim Boylan benim uzun zamandır gördüğüm en büyük koçu. Ben bu takımın Vinilde Del Negro yönetiminde izledim. Tom Thibodeau
Del Negro daha iyi bir koç ve ben
abi
bunu
çok
söyleyeceğim
kötü koç
aklıma gelmez.
İnanılmaz
bir koç,
kötü koç. Hani bedenci yakıştırmaları yapılıyor. Bir şey diyemiyorum yani hani saygısızlık etmek de istemiyorum da harbi bedenci adam yani. İnanılmaz kötü koç. Ya bu adam bir de şey 25 senedir falan NBA'de asistan koç olarak çalışıyor.
İki tane şampiyonluk
İnanılmaz
kadrosunun asistan koçuydu. Yanovic'in kıtasında asistan koçtu. 2014 şampiyonluğunda.
Ya ben bir de şeyi hatırlıyorum. Hoiberg açıklandı işte. Daha sonra Spurs'tan Jim Boylan'ın Hoiberg'in ekibine katıldığı açıklandı. Ben çok sevinmiştim.
Ona Hoiberg'in altını kazdı. Neyse.
Hoiberg'in var ya, büyük ahını aldık biz ya. Ben sana söyleyeyim. Gerçi kimlerin ahını almadık da.
Ya, Hoiberg'in orası öyle ve Hoiberg mesela bu Black Lives Matter döneminde hep koçlar oyuncularını kucaklayıcı açıklamalar ya. Yaptı ya. Hocam ne kadar güzel bir açıklama yapmış kendi kolej takımı hakkında ve kendisi hakkında. Boylan ağzını bir defa açmadı ki ben sırf bu yüzden kovulacağına inanıyorum. Eğer kalsaydı açıklama yapardı.
Sene ya. Yanılmıyorsam bizden ayrıldıktan sonra Minnesota'ya yazılıyordu Hoiberg. Çok iyi olurmuş ya. İnanılmaz iyi olurmuş.
İyi olurmuş.
Neyse hocama da buradan selamlarımızı gönderiyoruz.
Aha. Özlüyoruz. Ne habere geçiyorum? Yine Joe Colley haberi. İme Yudoka bu arada tam kendisinin haberi değil. Bunu Shams katıldığı bir podcast'te dilendirdi ama haber olarak raporlamadı. İme Yudoka yeni Bulls koçu arayışındaki en öne çıkan aday. Adrian Griffin o aynı zamanda yüksek şansa sahip.
Abi inşallah Kenny Atkinson olur diyorum ya. Çünkü Kenny Atkinson'ın Brooklyn'de nispeten ligin altında görünen oyuncuları çıkardığı seviyeyi de biliyoruz. D'Angelo Russell'ın kariyerini tekrar inşa eden, max kontrat almasını sağlayan adamların başında geliyor Kenny Atkinson. Kenny Atkinson'ın ben Lauri Markkanen'e etkisini, ya da ne bileyim, Kobe White'e etkisini düşünemiyorum bile. Çok iyi olur.
Lauri ve Wendell konusunda bir maç sonunda biz onları bayağı büyük farkla yenmiştik ve Lauri 17 rebound falan almıştı.
Bu
17 ya 19.
Bu Jordan'ın
en iyi maçlarından biriydi. Bu maç sonunda Lauri hakkında ne kadar detaylı, ne kadar iyi analizleri olan bir açıklama yapmıştı.
Jordan'ın Lauri'yi poster ettiği maç değil mi o? Çaylak senesinden sonraki
sene. Yok o çaylak senesi.
Anladım.
Ben sophomore'dan bahsediyorum.
Şubat'ı mı diyorsun?
Bir ara diyor,
geçen sene. Diyorum. Geçen senenin Şubat.
Efendim? Geçen Aralık'ta değil ama o maç. O maç galiba Aralık'taydı.
Şubat'taki serisi inanılmazdı ya.
Zaten biz Lauri'yi bu kadar hala yükseğiz. Çünkü o adamın iyi oynadığında neler yapabildiğini gördük. Biz deneyimledik.
Lauri'yi draft ettik işte. Jimmy Butler takasında. Ondan sonra şey oldu ya. Eurobasket.
Olmazdı.
Aynen.
Olmazdı. Onun bir Polonya maçı var.
Uzatmaya götürüp uzatmada kazandırdığı bir maç var. Polonya maçı olabilir, hatırlamıyorum o maç.
Game winner kaçırdı. Slovenya maçı da çok acayip. Dragic ve Doncic.
Ben dedim.
Hangiye karşı da
bir çocuk dönüyor. Draft ettik ama biz. Yani başka bir şey draft ettik. Hani bu çocuk bambaşka bir şey. Unicorn falan da değil. Bu manyak. Rahatsız derim yani. İnanılmaz oynuyordu. Porzingis'ten net elit oynamadı. Bu arada ben hala Porzingis'ten daha iyi bir hücum setinin olduğunu düşünüyorum Lauri'nin ama. Neyse onları daha sonra konuşuruz. Daha sonra.
Seneki Porzingis benim o konuda nötrlenmemi sağladı. Çünkü Lauri'nin yapabildiği, Porzingis'in yapamadığı şeyler vardı. Porzingis onları bu sene yapmaya başladı. Ve bayağı iyi yapmaya başladı. O yüzden ben şu an biraz sessizim.
İşte daha sonra alırız. Porzingis fanlarını daha sonra karşımıza alırız. Şimdilik gerek yok.
Aynen. Ben Dallas'lar alamam. Dallas'lar Twitter'da çok kişi. Satoranski'den
de bu bekler.
Beni istiyor.
Başka bir şey demiyorum.
Ben Satoranski o zaman istemiyorum. Abi falan diyeceğim yani.
Washington Wizards'a geri dönsün. Jim Boylan'ı getirsin abi oraya. Ne diyeyim abi? Yani.
Zaten biz bu sene point guard draft edeceğiz. Ya da gelecek sezon bizim point guard'ımız ilk 5 çıkan Kobe olacak. Bu arada bench'te bence Satoranski çok verimli.
Yeni koşa vardı ya.
Ama yine de yani Boylan'ı da istemezsin bir kardeşim deyip Kevin'in abi vallahi bir dahaki sezon winning culture geliştireceğiz.
Satoranski ile ilgili şeyi söyleyeyim. Hani anlayabiliyorum koçuyla ilgili olumsuz açıklama yapmaktan kaçınmasını anlayabiliyorum da. Lavin ne güzel konuşmuş ya. Lavin'in o konuştuğunu okudun mu sen?
Okudum. Lavin zaten en çok kıstırılan kişi şu an
Lavin
Chicago'nun
çok güzel konuşur.
yüzü olduğu için. Herkes Lavin'i